nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doktor Burhan Sabas.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi'adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda vel melamu ala men ittaba'al heva. Lemaat'tan bir yer okuyacağız inşallah. El-Hakku ya'lu ve la yu'la aleyh bahsini bu akşam beraber tezekkür edeceğiz. Mütala etme imkanını Cenab-ı Hak nasip etsin inşallah. El-Hakku ya'lu bizzat hem akıbet murattır. Ey arkadaş! Bir zaman bir sâil dedi. Madem El-Hakku ya'lu haktır, neden kafir Müslüme kuvvet hakka galiptir? Dedim dört noktaya bak, bu müşkül de hallolur. Birinci nokta şudur. Her hakkın her vesilesi hak olması lazım değildir. Öyle de her batılın her vesilesi batıl olması yine lazım değildir. Neticesi şu çıkar. Hak olan bir vesile, batıl vesileye galiptir. Dolayısıyla bir hak, bir batıla mağluptur. Muhakkaten bilvasıta olmuştur. Yoksa bizzat hem daima değildir. Lakin akibetül akibe, her dem yine hakkındır. Öyle de her kafirin her vasfı kafir olmak, küfründen neşet etmek, yine lazım değildir. Her fasıkın her vasfı fasık olmak, fıskından neşet etmek, öyle de her dem vaki sabit değildir. Demek bir kafirin Müslim olan bir vasfı, bir kafirin Müslim olan bir vasfı, Müslim'deki la meşru vasfına galip olur. Bilvasıta o kafir dahi ona galiptir. Hem dünyada hayatın hakkı şamil ve âmdır, o rahmeti âmmenin bir cilve-i manidar, onun bir sırrı hikmeti var, küfür mani değildir. Üçüncü nokta şudur. O Zat-ı Zülcelal'in iki vasf-ı kemalden iki şer'i tecelli. Vasf-ı iradeden gelen meşiyetle takdirdir. O da şer'i tekvini. Vasf-ı kelamdan gelen şeriat-ı meşhure. Teşri'i evamire karşı itaat, isyan nasıl olur öyle de? Tekvini evamire itaat ve isyan olur. Birincisi galiba dar-ı uhrada görür mücazat-ı sevabı. İkincisi ağleba, dar-ı dünyada çeker mükafat ve ikabı. Mesela nasıl sabrın mükafatı zaferdir, ataletin mücazatı sefalet. Öyle de sa'yin sevabı olur servet. Sebatta da galebedir mükafat. Zehirin ikabı bir maraz, panzehirin sevabı bir sıhhattir. Bazen iki şeriat evamiri bir şeyde beraber müştemidir. Her birine bir cihet. Demek tekvini emre itaat ki bir haktır. İtaat galip olur. O emrin isyanına ki bir tavrı batıldır. Bir batıla vesile olmuş olursa bir hak, vaktaki galip olsa bir batıla ki olmuş o da vesile-i hak. Bilvasıta bir hakkın bir batıla mağluptur, fakat bizzat değildir. Demek el-hakku ya'lu bizzat demektir. Hem akıbet murattır, kaydı haysiyet maksuttur. Dördüncüsünü de inşallah ileriki vakitlerde okuruz. Şimdi malumunuz meşhur bir hadis var. El hakku ya'lu. Hak alidir. Hak üstündür. Haklı olan galip olur. Bu hadis-i şerif Buhari'de de, Beyhaki'de de, Taberani dediğimiz büyük alimlerin kitaplarında da geçiyor. Bu hadis-i şerif hak mıdır? Haktır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ifadesi midir? Amenna. Kaynaklar belli. Peki madem el-hakku ya'du, hak olan alidir, üstündür sözü, haktır, neden kafir Müslümana galip geliyor? Normalde Müslüman haktır. İslam haktır. Fakat küfür hak değildir. Neden kuvvet hakka galip geliyor? Normalde hak haktır. Kuvvet ise hakka mağlup olması icap ediyor. Ama bakıyoruz, kuvvet bazen hakka galip gelebiliyor. Dolayısıyla bu suali üstadımız dört ayrı vecihten, dört ayrı şubeden, dört noktadan izah ediyor. Çok güzel bir şekilde önümüze seriyor meseleyi. Cenab-ı Hak okuduğumuzu anlamayı nasip eylesin inşallah. İlerleyen vakitlerde inşallah misallerimizi, örneklerimizi de inşallah hem tarihi bir perspektif açısından da inşallah değerlendiririz. Hem de hali alemde vuku bulan bazı hadiseleri de örnek vermek suretiyle meselemizi aydınlatmaya inşallah çalışacağız. Madem el-hakku ya'lu haktır, neden kafir Müslüme kuvvet hakka galiptir? Çok haklı bir sual. Çok yerinde bir sual. Madem hak üstündür sözü haktır ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi hevesinden bir şey konuşmaz, kendinden bir şey söylemez, söyledi mi Allah namına konuşur söyler. İn huve illa vahyun yuha, onun konuştuğu şeyler vahiydir. Vahiyden başka bir şey yoktur. Neden kafir Müslümana? Kuvvet ise hakka galiptir. Oysa tersi olması gerekiyor. Bu söz doğruysa, hak ise. Dedim dört noktaya bak, bu müşkül de hallolur. Birinci nokta şudur. Her hakkın, her vesilesi hak olması lazım değildir. Buradaki lazım değildir derken, aslında bizim anladığımız, Türkçe'de kullandığımız lazım, tam lazım yani. Yani her hakkın, her vesilesi de hak olması lazımdır. Ama burada üstadımızın lazım değildir derken, her zaman sabit değil, her zaman vaki olmuyor anlamında. Her hakkın, her vesilesi hak olması lazım değildir. Öyle de, her batılın her vesilesi batıl olması yine lazım değildir. Neticesi şu çıkar. Hak olan bir vesile, batıl vesileye galiptir. Dolayısıyla bir hak, bir batıla mağluptur. Muhakkaten bir vasıta olmuştur. Yoksa bizzat hem daima değildir. Lakin akibetül akibe her dem yine hakkındır. Kuvvetin bir hakkı var, bir sırrı hılkati var. Evet. Şimdi arkadaşlar, birinci nokta şu. Her Müslümanın kullanması gereken vesile de hak ve Müslüman bir vesile olması gerekirken her zaman vaki olmuyor. Dolayısıyla bazen bakıyorsunuz, bir Müslüman bir mücadele vaktinde hak bir vesileyi değil de batıl bir vesileyi kullanıyor. Karşısında çarpıştığı, mücadele ettiği güruh olan ehli küfür ya da ehli fısk ya da ehli dünya batıl bir vesile değil de hak bir vesile kullanıyor olabilir. Dolayısıyla burada görünüşte kafir Müslümana galip gelebilir. Ama aslında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hak üstündür dediği ifade burada gerçekleşiyor. Yani burada hak olan vesile batıl olan vesileye galip gelmiştir. Batıl olan vesile hak olan vesileye mağlup olmuştur. Ama yine de bakıyoruz, akibetül akibe, yani en son dediğimiz dönem, yine de kazanan hak yolda giden Müslümandır. Kaybeden batıl yolda giden kafirdir. Her ne kadar bu dünyada hak vesileyi kullanmış ve bundan dolayı da Müslümanı alt etmiş ise de, ama ahirette, mahşerde harbi kazanmaz. Kendisi kaybetmiş olur, Müslüman ise orada kazanmış olur. Misal vereceğiz. Mesela Filistin'i bir nazara getiriniz. Şu anda süper bir güç hükmünde olan, karşılığında bir ülke var. Muazzam bir orduya sahip olan bir devlet var, İsrail. Bakıyorsunuz, hem dünyanın en süper ülkelerini arkasına almaya çalışıyor. Bakın, bu bir vesiledir. Hem bakıyorsunuz, dünya kamuoyunu ciddi manada kendi etrafına çekiyor. Bu vesiledir. Bakıyorsunuz, dünyanın en modernize edilmiş olan silahları kullanıyor, aletleri kullanıyor. Bu bir vesiledir. Yani zamanın icatına göre hak vesileyi kullanıyor. Bakıyorsunuz, kendi ordusunu ciddi manada eğitmeye çalışıyor. Hak bir vesiledir. Ordusuna giydirdiği elbiseler kurşun geçirmez cinsel olan şeylerdir. Hak vesiledir. Ve bir tane elinde sapan olan bir çocuğa karşı en az 10 askerini gönderiyor. Yani dolayısıyla kuvvete ve vesileye ciddi manada ehemmiyet veriyor. Karşısındaki Müslümanlara bakıyoruz. Şimdi bir, kendileri ihtilafa düşmüş. Bu bir batıl vesiledir. Batıl vesiledir. Yani orada El Fetih ile Hamas dediğimiz iki grup birbirine girmiş. Batıl vesile mi? Evet. Kullandığı aletlere bakıyorsunuz, bu asrın durumuna hiç uymayan, ruhuna tercüman olmayan, çağ dışı olan silahlar kullanıyor. Yani taş kullanıyor, sapan kullanıyor, ehemmiyetsiz, kıymetsiz şeyler kullanıyor. Yani karşıdan modernize edilmiş bir tank geliyor, öteki taraftan bir çocuk elinde taş, bir sapan. Normal şartlara baktığımız vakit, hak yolda giden Müslümanın, şu ifadenin ilk görünüşüne göre bakıyoruz, batıl yolda olan o kafire galip gelmesi gerekiyor eğer bu söz haksa. Diyorlar ki, peki neden o zaman Müslüman kafire mağlup oluyor? Neden hak kuvvete mağlup oluyor? Üstadımız da çok güzel cevap veriyor birinci noktada. Burada yine galip gelen haktır. Hangi hak? Hak olan vesiledir. Bunu ister kafir elinde bulundursun, ister mümin elinde bulundursun. Hak vesileyi elde eden kimse, batıl vesileyi elde eden kimseye, gruba, devlete, orduya galip gelir. Dolayısıyla burada galip olan İsrail değil, İsrail ordusu değil, hak olan vesiledir. Dolayısıyla aynı vesileyi Müslümanlar kullansa, Müslümanlar elinde olan batıl vesileyi onlar kullansa, netice ne olacak o zaman? Hak olan vesilenin yine yanında olacak. Dolayısıyla baktığımız vakit arkadaşlar, Müslüman olan hak vesile, batıl olan vesileye galip olmuş. Kimin elinde olursa olsun. Bir misal daha verelim. Müslümanların bir cami yaptırdığını farz edelim. Müslümanlar bir cami yaptırıyor. Cami yaptırmak hak bir niyet mi? Evet. Hak bir yol mu? Amenna. Hristiyanlar da bir kilise yaptırıyor. Ya da fasıklar da büyük bir kumarhane yaptırıyor. Olabilir. Aynı gün başladıklarını farz edelim. Şimdi bir taraftan Müslümanlar batıl bir vesile olan tembelliği ve dağınıklığı elde ettiğini farz edelim. Bir tarafta fasıklar hak bir vesile olan çalışkanlığı elde ettiklerini farz edelim. Ehli küfür hak bir vesile olan çalışkanlığı elde ettiklerini farz edelim. Şimdi burada ilk bitecek yapı hangisi? Cami mi, kumarhane mi? Belli değil mi? Kumarhane. Peki kilise mi, cami mi? Kilise. Dolayısıyla burada kilise mi camiye galip gelmiş oldu? El cevap hayır. Galip gelen nedir? Hak vesile olan çalışkanlık kimin elindeyse, batıl olan vesile yani tembellik kimin elindeyse, çalışkanlık ona hakim olacak. Galip olacak yani. Şimdi gidelim mahşere. Birinci misal, ikinci misali mahşere taşıyoruz. Akibetül akibe. Vel akibetü lil muttakin. En son netice ne olacak? O Filistinli çocuk eline taşla, sapanla ehli küfre karşı giderken belki vücudu çiğneniyor. Dünyada batıl bir vesile kullandığından dolayı hak vesile olan karşıdaki kafirin gücüne mağlup oluyor. Ama ahirete gittiğimiz vakit Cenab-ı Hakk'ın yanında sevgili bir misafir hükmünde duracak olan kimdir? Burada savaşı kazanan mı? Hayır. Batıl vesileyi kullansa bile hak yolda olan o Filistinli çocuk, o zayıf olan insan cennete girecek. Dolayısıyla akibetül akibe kimin oldu? Müslümanın ve hak yolun sahibinin oldu. Peki diğerleri ne oldu? Diğerleri belki kuvvetli bir orduyla, belki modernize edilmiş bir orduyla, aletlerle belki karşıdaki insanı çiğnemiş olabilir. Bu dünyada belki harbi muvakkaten de kazanmış olabilir. Fakat baktığımız vakit asıl son, asıl netice, asıl muzafferiyet, asıl muvaffakiyet olan cennete girme meselesinde kaybetmiştir. Nereye girdi bu adam? Sakar dediğimiz cehenneme. Dolayısıyla bu dünyada hak mı batıl mı galip geldi? Yine hak galip geldi. Niye? Vesile hak olduğundan dolayı batıl olan vesileye galip geldi. Bu bir. Ahirette hak mı batıl mı galip oldu? Yine hak galip oldu. Yani Müslümanların yolu hak olduğundan dolayı, kafirlerin yolu batıl olduğundan dolayı orada ebedi saadeti kazanan, ebedi şekaveti kazanan bellidir. Dolayısıyla birinci noktada vesileyi üstadımız özellikle nazarımıza getiriyor. Hak vesile kullanın, haklı yolunuzda muvaffak olun. Yolunuz hak olsa bile, kullandığınız vesile haksız olsa, batıl olsa, çağ dışı olsa, sizin elinizdeki batıl vesile, karşıdaki düşman elindeki hak vesileye her zaman mağlup olacaktır. İkinci nokta şudur. Her Müslümin her vasfı Müslim olmak vacip iken, haricen her dem vaki sabit değildir. Öyle de her kafirin her vasfı kafir olmak, küfründen neşet etmek yine lazım değildir. Evet. Her Müslümanın her vasfı da Müslüman olmak vaciptir. Ama vacip iken haricen her dem vaki sabit olmuyor. Yani her Müslüman bir sıfat olan çalışkanlığı üzerinde tutması icap ediyor. Göstermesi icap ediyor. Doğruluğu, adaleti, hak yememeyi kendi sıfatı olarak üzerinde taşıması icap ediyor. Çünkü İslam ve iman bize bunu emrediyor. Ama bakıyorsunuz ki her zaman Müslüman adil olamıyor. Hakkaniyetli olamıyor. Çalışkanlık sıfatını elde edemiyor. Evet. Her kafirin her vasfıda kafir olmak, küfründen neşet etmek yine lazım değildir. Dolayısıyla her kafirde illa kafir bir sıfat olan aldatma, ondan sonra zalimane hareket etme, ondan sonra tembellik gibi sıfatlara sahip olacak diye bir kaydı da yok. Adam kafirdir, Müslüman sıfatıyla mevsuf olabilir. Adam mümindir ama Müslümana yakışmayan sıfatlar onda olabilir. Peki dünyada şu sıfatlardan hangisini kullanan kazanacak? Müslüman ve hak sıfatı kullanan, o sıfatlarla mevsuf olan kazanacak. Bu ister kafir olsun, ister mümin olsun. Dolayısıyla burada müminlik ve kafirlikten ziyade mümin sıfat ile kafir sıfatın birbirlerine neyi var? Mücadelesi var. Dolayısıyla burada kazanacak yine hak sıfat olan, Müslümanlık sıfatıyla mevsuf olan insandır. Kaybedecek kim? Batıl bir sıfat ile mevsuf olan insandır. Ya da gruptur, ya da millettir. Mesela misal verelim. Şimdi bir Yahudi'yi ele alalım. Ya da bir Hristiyanı, ya da bir Mecusi'yi, ya da bir putperesti, ya da bir Budisti, ya da bir ineğe tapanı alalım. Ama bu adam işinde adildir. Çalışanlarının hakkını fevkalade vermeye çalışıyor. Bu adam çalışkandır. İşinin gereği olan bütün her şeyi dört dörtlük yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla Müslüman sıfat olan çalışkanlık, Müslüman sıfat olan kendi işçisinin hakkını yememek, ondan sonra adil olmak, müşterileri aldatmamak gibi sıfatlarla mevsuf olan o zat, ister putperest olsun, ister mümin olsun, ister Yahudi olsun, ister Müslüman olsun, ne yapacak? Bu adam işinin hakkını verdiğinden dolayı elbette yükselecek. Ötekisi ise ister mümin, ister kafir, ister putperest, ister Müslüman, batıl bir sıfat ile, kafir bir sıfat ile iş yaparsa bu adam işi ne yapacak? Kaybedecek, küçültecek. Adam sabah erkenden kalkıyor, diğeri öğle vakti işine gidiyor. Biri işçisini aldatıyor, diğeri hakkaniyet ölçülerine göre çalışıyor. Biri müşteri bir defa ele geçirdim, öyleyse onun topunu attırayım diyor. Diğerisi ise bu adam uzun zaman gelip benden alışveriş yapacak diye müşterisine fevkalade güzel davranıyor. Adil davranıyor, hakkaniyetli davranıyor. Dolayısıyla Müslümanın sıfatı Müslüman olmazsa, kafirin sıfatı Müslüman olursa, burada kafir görünüşte kazanıyor gibi görünüyor, mümin kaybediyor gibi görünüyor ama hakikatta Müslüman ve hak sıfat olan Müslümanca sıfat, değil mi? Batıl olan kafirce sıfata galip gelmiş oluyor. Üçüncü nokta şudur. O Zat-ı Zülcelal'in iki vasf-ı kemalden iki şer'i tecelli. Cenab-ı Hakk'ın iki tane sıfatı var. Çok sıfatı var da meselemizle alakalı olan iki sıfatı var. Birisi irade sıfatı, birisi kelam sıfatı. İrade sıfatından ne gelmiş? Kainattaki kanunlar gelmiş. Kainatta hangi kanunlar varsa Allah'ın irade sıfatından emredilmiş. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından da şeriattaki kanunlar, semavi kitaplarla, peygamberler vasıtasıyla bize ulaşan kanunlar. İrade sıfatında hangi kanunlar var diyelim? Bir insan sabrederse zafere erer. Bu kainattaki bir kanundur. Zehir içen bir adam ölür. İstirahat etmeyen bir insanın sıhhati bozulur. Terliyken soğuk bir ortama giren bir adam hasta olur. Dolayısıyla bunlar irade sıfatından gelmiş olan kanunlardır. Bunlar da şeriattır. Ötekisi ise namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, günahları yapmamak gibi emir ve yasaklardır. Dolayısıyla her iki kanunda da Allah'ın emirleri var, yasakları var. Gıda alacaksın ki ayakta durasın, zehir almayacaksın ki ölmeyesin. Buraya geliyoruz. Namaz kıl, kumar oynama, oruç tut, zina etme gibi şeyler, o kanunlar orada geçerli. Gene bakın iki tane sıfatı ve iki sıfatından gelen kanunlar. Şimdi bunu okuyoruz. O Zat-ı Zülcelal'in iki vasf-ı kemalden iki şer'i tecelli. Vasf-ı iradeden gelen meşiyetle takdirdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından gelen kainattaki kanunlardır. O da şer'i tekvini, tekvini şeriat. Vasf-ı kelamdan gelen şeriat-ı meşhure, meşhur şeriat. O da kelam sıfatından gelmiş. Teşri'i evamire karşı itaat, isyan nasıl olur? Öyle de tekvini evamire itaat ve isyan olur. Bir insan hem Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelmiş dindeki şeriatlara uyup uymamakta iradeli olduğu gibi şu kainattaki kanunlara da bazen insanlar uymayabiliyor, bazen de uyabiliyor. Hani bazıları diyorlar ya ben şeriat istemiyorum haşa diyenler var. Biz de diyoruz ki Allah'ın şeriatı sadece Kur'an'daki şeriat değil. Allah'ın iki şeriatı var. Birisi kainattaki şeriat, kanunlar. Birisi de Kur'an-ı Kerim'de bize emredilen şeriat. Ben şeriat istemiyorum diyen bir adam eğer erkekse kainattaki kanunlara da uymasın. Yani hava almasın. Yani yemek yemesin. Yani elleriyle yürüsün. Allah'ın kanunu ya ayaklarıyla yürümek. Yani ağzıyla değil de gözleriyle konuşsun. Yani ağzıyla değil de kulaklarıyla yemek yesin. Var mı öyle bir şey? Mümkün değil. Allah'ın kanununa bakıyorsunuz ki tıpatıp uyan o adam. Tıpatıp uymak mecburiyetinde olan o adam. Şeriat istemiyorum, şeriata ben uymuyorum, uyup uymamakta serbestim dese bile inanmayın yani. Allah'ın şeriatına mutlak manada bu adam ne yapıyor? Aslında uyuyor yani. Uyumak zorunda. Niye? Çünkü dünyevi hayatını ilgilendiriyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından gelmiş olan kuralları, kanunları bu dünya hayatını ilgilendiriyor. Uyan insanlar bu dünyada mükafatlarını alıyor. Uymayan insanlar bu dünyada cezalarını görüyorlar. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği şeriata uyanlar ya da uymayanların durumu ne olacak? Bu dünyada yine bazı hükümlerin şeyleri var muhakkak. Mükafatları, cezaları var ama özellikle bunun mükafatı ve cezası ahirete bakıyor. Evet. Birincisi galiba çoğunlukla dar-ı uhrada görür mücazatı sevabı. Yani dünyadaki kanunlara bir insan uyarsa birincisi galiba dar-ı uhrada görür mücazatı sevabı. Birisi Kur'an-ı Kerim'deki şeriata uyarsa ya da uymazsa çoğunlukla ahirette cezasını ya da mükafatını görür. Namaz kılan bir insan mükafatı nerede görür? Çoğunlukla ahirette. Namaz kılmayan bir insan cezasını nerede görür? Ahirette. Oruç tutan bir insan mükafatını çoğunlukla nerede görür? Ahirette. Tutmayan bir insan yine ahirette. Her ne kadar namazın, orucun, Allah'ın emrettiği şeylerin dünyada mükafatları ve şey varsa, güzellikleri varsa, uyumamanın da insanın sıhhatine getirdiği bazı problemler varsa da çoğunlukla bu gibi şeylerin mükafat ve cezası ahirette görünür.
Peki evet. Bunların dünyada mükafatları olmuyor mu?
Oluyor. Çoğunlukla diyor ya. Evet, ağleba, galiba gibi ifadeler var. İkincisi, ağleba çoğunlukla dar dünyada çeker mükafat ve ikabı. Bir insan şu dünyadaki kanunlara, kurallara, şeriata uyarsa bu dünyadayken mükafatını görür çoğunlukla. Uyumazsa bu dünyada cezasını görür. Mesela nasıl sabrın mükafatı zaferdir, ataletin mücazatı sefalet. Bir insan sabrederse zafere erer. Men sabere, zafere. İster Müslüman olsun, ister kafir olsun. Dünyadaki bu kurala uyan, bu dünyada mükafatını görür. Evet. Ataletin mücazatı sefalet. Bir insan da atıl olursa, tembel olursa, bu dünyadaki çalışkanlık kanununa uymadığından dolayı, tembel olduğundan dolayı sefalet çeker. Müslüman olsun, kafir olsun fark etmez. O bir kanundur. Kim uyarsa, kim uymazsa mükafatını ona göre alır ya da cezasını. Öyle de sa'yin sevabı olur servet. Bir insan çalışırsa Müslüman olup olmaması fark etmez. Servet biriktirir. Çalışmazsa mümin olup olmaması fark etmez. Fakirleşir. Sebatta da galebedir mükafat. Bir insan sebat ederse galebe eder. Dolayısıyla mükafatını dünyada almış olur. Zehirin ikabı bir maraz. Mümin olsun, kafir olsun, zehir içen bir insan, öldürücü bir zehir ise onun neyi var? Bir günahı var. Ya da bir cezası var. Nedir? Bu dünyada ya hasta olması ya da ölmesi. Mümin, kafir fark etmez. Allah'ın bir kanunu bu. Panzehirin sevabı bir sıhhattir. Zehirden sonra hemen panzehri alan bir insan, yine mümin olsun, kafir olsun fark etmez. Onun bir mükafatı var. O da sıhhat. Bazen iki şeriat evamiri bir şeyde beraber müştemidir. Ha. Hem ilahi kanunlar, yani Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen dini kanunlar, hem de şu kainatta Allah'ın irade sıfatından koyduğu kanunlar, bazen ikisi bir yerde ne yapıyor? Birleşiyor. Mesela doktorlar ne diyorlar bize? İçki içmeyin diyorlar. Allah ne emrediyor kitabında? İçki içmeyin diye emrediyor. Dolayısıyla hem kainattaki kanunlar veçiyle, hem Kur'an-ı Kerim'deki emirler veçiyle, içki içmemek ne olmuş? İkisinin bir emri olmuş ya da yasağı olmuş. Oldu mu abi? Dolayısıyla çoğu emirler aslında böyle. namazdır, oruçtur aslında. Yani tıp da bunu emrediyor. Mesela bir zatın bir ifadesi vardı. İnsanlık ister inansın ister inanmasın. 2000 tarihinden sonra, şu anda bulunduğumuz şeyden sonra, insanlık sıhhati için oruç tutacaktır diyor. Yani artık bizim bedenimiz, bizim fiziğimiz, kainattaki kanunlar oruç tutmamızı ne yapıyor? Emrediyor, zorluyor. Bir adam sıhhatini düşündüğünden dolayı dahi olsa, dini bir emirden dolayı dahi olmasa bile bu adam ne yapacak? Oruç tutmak mecburiyetinde kalacak.
Oruç buna geçecek mi?
Geçmez. Yok. Sabahtan akşama kadar değil. Ramazan boyunca bu adam oruç tutsa, yani daha doğrusu aç kalsa sıhhati için, bu adam bir saniye oruç tutmuş olmaz. Yani orucun şey nedir? İbadettir asıl şey. Yani Allah için tutmak.
Ameller niyetlere göre.
Ameller niyetlere göredir. Evet. Bir ara bir dergide okumuştum. Diyor ki, bu gördüğünüz şekiller diyor, bir ilmihalden alınmış şekiller değil. Bir namaz kitabından alınmış şekiller değil. Ama bakarsınız, tam tamına namaz hareketleri. Günün belli vakitlerinde bunları yapın diyor. Ellerini şöyle kaldırmış. Sonra şöyle bağlatmış. Sonra adamı eğdirmiş rükû gibi. Sonra sücuda götürtüyor adamı. Bunlar diyor, filan yerde üretilen ilacın üzerindeki prospektüs dediğimiz o tarifenamenin üzerindeki şekillerdir. Dolayısıyla bu ilacın tesiri olmasını mı istiyorsunuz? Bu hareketleri de belli vakitlerde yapacaksınız ki sizin vücudunuza tam olarak tesirli olsun, vesile olsun diyor. Nasıl?
Askerlikte yapıyor.
Ya. Enteresan. Dolayısıyla namaz hareketleri çok enteresan. Cenab-ı Hak bize emretmiş. Bunu ibadet olarak yapıyoruz. Ve öyle de yapmaya devam edeceğiz. Ameller niyetlere göredir. Fakat bilirim ki namazımızın, orucumuzun bizim vücudumuza ciddi manada şey var, faydası var. Ayrıca zekat dediğimiz müessese, ezzekatu kantaratul İslam, Hazreti Peygamber selam buyuruyor. Zekat milletin neyidir? Köprüsü gibidir. Yani zengin takımıyla fakir takımını, alim takımıyla cahil, avam tabakayı ne yapıyor? Birbirine bağlayan bir köprü gibidir. Dolayısıyla toplumsal olarak bize bir faydası var. Elhamdülillah. Bazen iki şeriat evamiri bir şeyde beraber müştemidir. İçtima ediyor. Az evvel dediğimiz gibi. İçki mesela hem kainattaki kanunlar cihetiyle hem ilahi ve kitaptaki dinin emirleri cihetiyle yasaklanmış bir şeydir. Her birine bir cihet demek tekvini emre itaat ki bir haktır. İtaat galip olur. O emrin isyanındaki bir tavrı batıldır. Bir batıla vesile olmuş olursa bir hak, vaktaki galip olsa bir batıla ki olmuş o da vesile-i hak. Bilvasıta bir hakkın bir batıla mağluptur. Fakat bizzat değildir. Demek el-hakku yalu bizzat demektir. Hem akibet murattır, kaydı haysiyet maksuttur. Evet. Yani demek ki kainattaki kanunlara kim uyarsa, belki birinci ve ikincinin de orada verdiğimiz misaller burası için de kullanılabilir. Kainattaki kanunlara kim uyarsa, Allah'ın kainatta koyduğu adetullah kanunlarına kim itibar ederse, bu dünyada galip olacak. Mümin olsun, kafir olsun fark etmez. Buna küfür mani değil yani. Kim uymazsa mağlup olacak. Velev ki fevkade Müslüman da olsa, mükemmel takva bir zat da olsa, o mükafatını ahirette görecek. Ama dünyevi kaidelere, kanunlara uymadığından dolayı bu dünyada ne olacak? Mağlup olacak. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın iki tane sıfatı var. Bu iki tane sıfatından hangisine kim uyarsa mükafatını görecek. İrade sıfatından gelen kanunlara, kainattaki kanunlara kim uyarsa dünyada mükafat görecek. Mümin olsun, kafir olsun fark etmez. Kim uymazsa ceza görecek, mağlup olacak. Mümin olsun, kafir olsun fark etmez. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de, semavi kitaplarda emrettiği şeriata, kanunlara kim uyarsa ahirette mükafatını görecek. Kim uymazsa ahirette mücazatını görecek. Bizim konuştuğumuz bu dünyadaki muvaffakiyet olduğundan dolayı Bazen kafirler Müslümana galip gelebilir. Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından gelen kanunlarına daha ciddi manada uyduklarından dolayı. Ama akibetül akibe her dem yine hakkındır. Bir mümin Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da ifade buyurduğu, emrettiği kanunlarına uyarsa ahirette yine asıl akibet, asıl son, asıl mükafat, asıl huzur onun olacaktır. Diğeri ise dünyada mükafatını görmüş, dünyada muvaffak olmuş ama ahiretteki kanunlara uymadığından dolayı, semavi kitaplarda emredilen kanunlarına uymadığından dolayı orada cezasını görecektir. Dördüncü nokta. Arkadaşlar, dördüncü noktayı üstadımız öyle güzel bir şekilde, öyle farklı bir perspektiften önümüze seriyor ki, hakikaten üstadımıza Bediüzzaman dedirtecek bir izah. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin inşallah. Dördüncü nokta şudur. Allah bazen kafiri niye galip kılıyor? Kafirleri bize niye musallat ediyor? Bazen kafirin şiddetini niye artırıyor Allah? Bazen bize niye mağlubiyet veriyor? Burada bir sır var. Onu Cenab-ı Hak anlamamızı nasip etsin inşallah. Dördüncü nokta şudur. Bir hak bil kuvve kalmış. Yani potansiyel olarak kalmış hak. Bizim müminler olarak içimizde hak bir iman var mı? Var. İmanda fedakarlık var mı? Var. İmanda salabet var mı? Dini katılık var mı? Var. Ama bazen bakıyorsunuz potansiyel olarak bizde. Bil kuvve olarak bizde var. İşte Cenab-ı Hak irade ediyor ki bil kuvve olan bu şeyi zuhura çıkarayım. Meydana çıkarayım diye Allah irade edebiliyor bazen. Nasıl ki çekirdeğin içerisinde bil kuvve bir ağaç var. Onu Allah ağaç yapıyor. Maddi olarak, cismani olarak. Tonlarca meyve döktürüyor. Aynı şekilde müminlerin kalplerinde bulunan iman, imanın mahiyetinde bulunan fedakarlık, salabet gibi şeyleri Allah zuhur ettirmek için kafiri musallat ediyor. Bir hak bil kuvve kalmış yahut kuvvetsiz kalmış. Hak var sizde bil kuvve ya da kuvvetsiz kalmış. Ya mahluttur, karışıktır, hem mahşuş. Bu da karışık anlamına geliyor. Ona da bir inkişaf ya bir taze kuvvet vermek lazım gelmiştir. Allah bizim imanımızın mahiyetinde bulunan bazı yüksek şeyleri, seciyeleri ortaya çıkarmak için bize bir şey musallat ediyor. Ona da bir inkişaf ya bir taze kuvvet vermek lazım gelmiştir. Mühezzep ve müzehep yapmak için muvakkat. Yani ruhumuzun üzerindeki pası Cenab-ı Hak silmek için, sildikten sonra da ruhumuzu parlatmak için, imanımızı, imanımızın mahiyetindeki fedakarlığı, Cenab-ı Hak üzerinde gelmiş toz toprağı silmek için, temizlemek için ve neticede onu yaldızlamak için, parlatmak için muvakkat, batıl ona musallat. Batılı Allah ona musallat ediyor. Ta ki sebike-i hak, yani cevher dediğimiz unsur, ne miktar lüzum vardır? Ne kadar miktara lüzum varsa sebike-i hak olarak, cevher olarak tam mahz ve halis çıksın. Tam öz olarak Allah onu çıkarsın. Mebadide evvelde dünyada batıl etse galebe fakat kazanmaz harbi. Fakat kazanmaz harbi. Akibetil muttakin ona vurur bir darbe. Bakın şimdi gidelim asr-ı saadete arkadaşlar. Böyle bir önünüze bir tablo çizeyim şu anda. İmanı Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla insanlara hediye etti mi? Etti. Belli bir mümin grup ortaya çıktı mı? Çıktı. Ama o imanın mahiyetinde bazı yüksek değerler vardı. Fedakarlık gibi az evvel bahsettik. Peki bu nasıl çıkacak ortaya? Bunun ortaya çıkması için Ebu Cehiller lazım işte. Ne gibi? Bir madene gidin, bu madende toprak olur, içinde elmas olabilir. Kömür olur, içerisinde değerli taşlar olabilir. Oraya ne vuruyoruz? Ateş vuruyoruz. Ateş ne işe yarar? Ateş oradaki kömür ile elması birbirinden ayırmaya yarar. Dolayısıyla kömür tabakası ne kadar fazlaysa, ateşin şiddeti de o nispette fazla olması icap ediyor. Toprak tabakası ne kadar fazlaysa, Oraya vurulan kazma, vurulan makinelerin gücü, kuvveti de o nispette büyük olması lazım. Niye? Çünkü onlar dağılacak ki içerisindeki sebike-i hak dediğimiz o mahz, o halis olan cevher, elmas mıdır, altın mıdır, başka bir şey midir? Tam olarak ortaya çıksın. Dolayısıyla müminler bir tarafta iman etmiş, bir taraftan da farklı şeyler olabilir. Cenab-ı Hak onların içerisinde Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri, o zamanki azgın müşrikleri musallat ediyor ve iyilerle kötüler, yüksek iman sahipleriyle aradakiler birbirinden ayrılabiliyor. Aradakiler ya yüksek bir iman sahibi olacak ya da orada imtihanı kaybedip ayrılacak. İşte İslamiyet'in 1500 senedir hala alemimizde yaşaması, hala kalplerimizde yer etmesinin belki bir şartı da o zamanki sahabelerin kalplerinde potansiyel güç olarak bulunan fedakarlığın tam olarak ortaya çıkması için Cenab-ı Hakk'ın onlara musallat ettiği o müşriklerdir. Bir cihetle budur. O münafıklardır. O zamanki azgın Yahudilerdir. Onlara saldırdıkça bunların imanı arttı. İmanları arttıkça bütün dünyaya ve bütün zamanlara kafi gelebilecek bir iman kuvveti Cenab-ı Hak tarafından zuhur edildi, ortaya çıkarıldı. Ya. Eğer onlar müsaade olmamış olsaydı, sebepler noktasında belki de şu cevher 1500 sene ya da dünyanın yarısına yayılacak şekilde kuvvet kazanamayabilirdi yani. Gelelim bu asrımıza. Şu eser nerede yazılmış? Eğer masanın etrafında, arkasında ve kahvesini yudumlayacak şekilde Bediüzzaman bu eseri yazmış olsaydı, sebepler noktasında diyorum, dünyanın her tarafında şu iman hakikatları, şu muazzam eser ve eserin mahiyetindeki fedakarlık ve muazzam iman kuvveti zuhur etmeyebilirdi. Peki Cenab-ı Hak ne yaptı? Buradaki şeyden yola çıkarak diyoruz. Bütün dünyanın ehli küfürlerini üstadın üzerine yürüttü. Üstad yalnız başına, elleri kolları bağlı bir tek adama ordular taarruz ediyor demek suretiyle insanların ona yaptığı o zulümler karşısında imanı inkişaf etti. İmanı inkişaf ettikçe o imanın inkişafından hasıl olan muazzam eserler ortaya çıktı ve yanındaki talebelerin de imanı o sıkıntılar içerisinde inkişaf etti ve bütün dünyaya şu iman hakikatları sebepler noktasında yayıldı. Aynı asırda, aynı vakitte yine bir müfessir zatın, ismini vermeye gerek yok, yazdığı bir tefsir devlet eliyle bastırılırken, bastırıldığı vakitte Bediüzzaman'ın eserleri bütün mahkemelerde dolaşıyordu. Talebeleri idam kararıyla yargılanmak üzere veriliyordu. Bakıyorsunuz ki o öteki tefsirin hiçbir şekilde takipçisi yok. Bediüzzaman'ın takipçileri milyonlar. Bu benim davamdır diyen hiç kimse çıkmıyor o kitapların. Ama bu benim davamdır, bunlar benim eserimdir, bunlar benim malımdır diyen milyonlarca insan var. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak Bediüzzaman'ın şu imani meselelerini, hakikatlerini yayması için ciddi manada küfrü ona ne yaptı? Musallat etti. Ve bir cevher ortaya çıktı. Bu cevher de herkesin kalbine zamanla yerleşti ve inşallah dünyanın her tarafına şu anda yayılıyor. Başka eserleri para karşılığında bile tercüme ettiremezlerken, tercüme edecek adamlar bulamazken, bakıyorsunuz ki Bediüzzaman eserleri için millet sıraya giriyor. Ne olsun bunları verin de biz bunları İngilizceye, Rusçaya, şu dile bu dile çevirelim diyen insanlar var. 40'a yakın, 45'e yakın dillere çevrildi. Ve inşallah dünyanın çok yerlerine de hem yayılacak hem de o dillere, lisanlara da çevrilecek. Sebep ne? Niye bu kadar yayıldı? Evet bunların mahiyetinde muazzam bir iman şeyi var, aşkı var ama Cenab-ı Hak ona öyle şeyler musallat etti ki o da öyle bir şeylere dayandı ki içindeki o iman kuvveti arttı, inkişaf etti ve bu eserler elhamdülillah kalpten kalbe, evden eve, milletten millete yayıldı, dolaştı. Şu anda elhamdülillah dünyanın her tarafında bunlar artık alıcı bulmaya başladı. Dolayısıyla bazen Allah batılı musallat ediyor ta ki sebike-i hak dediğimiz o cevherin ve özün ortaya çıkması için. Normalde baktığınız vakit Bediüzzaman mahkum mu? Evet. Onun esamesi bile okunmuyor muydu? Evet diyelim. Ötekiler ise devletin sultanı gibi. Başkaları da baktığınız vakit belki dünyanın çok ilerinde isimleri okunuyordu. Bakıyorsunuz ki terazinin iki kefesi yer değiştirdi. Altta olan şu anda üstte herkesin konuştuğu. Üste gibi gören zatlar şimdi altta esfer-i safiline gitmiş oldu. Muhakkaten Allah bazılarını galip ediyor. Muhakkaten Müslümanları belki mağlup ediyor. Müslümanların hicret etmek mecburiyetinde kaldığı gibi. Üstadın ve talebelerinin mahkemeleri çürütülmeye, idam edilmeye çalışıldığı gibi. Ötekiler hakim, bunlar ise mahkum. Ama kısa bir zaman sonra bakıyorsunuz ki mesele tamamıyla taban tabana zıt bir hal almış oluyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın adeta bir kanunu gibi. Batılı muhakkaten galip kılmanın bir sebebi var. O da hak olan o ciheti, o yolu tamamıyla ortaya çıkarmak maksadı ve niyetiyle. Akıbetil muttakin ona vurur bir darbe. İşte batıl mağluptur. El hakku ya'lu sırrı onu çarpar ikaba. İşte hak da galiptir. Elhamdülillah.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Temmuz 2010.